Sevgili Medyaskop izleyicileri merhabalar, ben Gamze Elvan. Haftanın son kaydeder programıyla karşınızdayım. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte sizlere gündemi aktaracağız. Önce gündemimize geçmeden önce yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim diyelim ve gündemimize geçelim, neler varmış. Bugün çok yoğun bir gündemle karşı karşıyayız. Çünkü eğitimciler, öğretmenler bugün eylemdeydi, iş bıraktılar. Neden bıraktıklarını anlatayım hemen. İstanbul Eyüp Sultan'da bir lise öğrencisinin okul müdürü İbrahim Oktugan'ı öldürmesini protesto etmek için bugün iş bıraktı öğretmenler. Şiddete karşı çıkmak için 8-9 Mayıs'ta geçtiğimiz iki günde siyah giyerek ve kokart takarak derslerine devam etmişlerdi. Bugün de sokaklarda Türkiye'nin her bir yerinde 81 ilde eylemdelerdi. İstanbul'daki öğretmenler Beyazıt Meydanı'nda buluştu. Ankara'da ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyerek şiddeti protesto ettiler. Ayrıntılarını birazdan aktaracağız. Bir diğer konumuzsa Ravest Araştırma bugün Kürt meselesi, Kürt siyaseti ve Demirtaş başlığıyla bir rapor yayımladı. Raporda ve araştırmada Demirtaş'la birlikte kimlik, Kürt sorunu, talepler ve siyasete ilgi gibi başlıklar üzerinden Kürt seçmenle yapılan çalışmalar paylaşıldı. Bu konuyu çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Tabii öte taraftan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortağı, aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir araya geldi. Görüşmeden detaylar geldikçe sizlere aktaracağız. Bugünkü konuklarımı da hemen sizlere söyleyeyim. Muhabirimiz Gülseven Özkan, Eda Nur Tanış ve Berfin Bayır izledikleri haberleri tüm ayrıntılarıyla bizlere aktaracaklar. Eğitimsen Hukuk Sekreteri Özlem Tolu bizimle olacak ve eğitimcilerin yürüyüşünü bize aktaracak. Ulaş Tol da Ravest Araştırma'nın sonuçlarını paylaşacak ve tabii ki hafta boyunca konuştuğumuz konuları Ali Çarkoğlu ile birlikte siyasetin gündemini konuşmak üzere bir arada olacağız diyelim. Gazetecilerin duayeni, hepimizin duayeni Celal Başlangıç vefat etti geçtiğimiz günlerde. Bugün cenaze töreni vardı. İstanbul'da da eş zamanlı cenaze töreni düzenlendi. Köln'de defnedildi Celal Başlangıç. İlk başta haberimizi izleyelim. Ardından muhabirimiz Gülseven Özkan İstanbul'daki cenaze törenine gitti, aktaracak.
Konuşmak bir
ardında çok temiz bir iz, çok güzel bir isim bıraktım.
Celal Başlangıç beni bugünkü gazeteci yaptı ve daha nicelerini. Evrensel Gazetesi'nin eski genel yönetmeni arkadaşımız Fatih Polat, üç kuşak gazeteciyi o etkiledi demişti. Daha çoğunu da etkilemeye devam edecek. Burada şimdi bu töreni çeken arkadaşlarımız, daha genç insanlar da dahil olmak üzere.
Gülseven merhaba, duyuyor musun beni?
Duyabiliyorum. Sen beni duyabiliyor musun?
Evet, duyuyorum. Gülseven, cenaze törenindeydin. Bugün bize ayrıntılarını aktarabilir misin? Neler oldu orada?
Şimdi Almanya'nın Köln kentinde hastanede 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden gazeteci Celal Başlangıç bugün İstanbul'da da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde bir törenle uğurlanıyor. Burada da eş zamanlı olarak Almanya ile birlikte bir anma töreni düzenleniyor. Şu an tören devam ediyor. Töreni 78'ler girişimi tarafından düzenleniyor tören. Törende çok sayıda katılımcı var. Celal Başlangıç'ın arkadaşları, dostları, meslektaşları, sevenleri buradalar. Onu anlatıyorlar. Onunla yaşadıkları hikayeleri paylaşıyorlar. Bunlardan biri tören sırasında öncelikle bir saygı duruşunda bulunuldu ve video gösterimi yapıldı. onu anlatan. Daha sonra arkadaşları, bazı meslektaşları konuştu. Onunla yaşadıkları, gazeteciye verdiği emeği anlatmaya çalıştılar. Turgut Kazan, İstanbul Barosu eski başkanı Turgut Kazan onu anlattı. Sürgündeki hikayesine değindi. Yargının gazeteciler üzerinde sopa olarak kullanılmasını anlattı. Onun dışında cesur bir gazeteci oldu. Buradaki sevenleri, dostları, arkadaşları, onun çok cesur bir gazeteci olduğunu, Türklere yönelik hak ihlalleri, haberleri özellikle yaptığını ve hak ihlallerine yönelik çok önemli, Türkiye'nin tarihine yer bırakan haberlerde imza attıklarından bahsettiler. Yine Kürtlere yönelik bir haberinde dışkı yedirildiği, dışkı köylülere dışkı yedirilmesi içerikli haberinin nedeniyle yurt dışında olduğundan bahsettiler ve oradaki bu süreci anlattılar, bu hikayeyi anlattılar. Kitaplarından bahsettiler, derslerde okutulması gereken eserlerin olduğundan bahsettiler. Onun da gazeteciliğe, öğrenciliğe verdiği eğitime, verdiği önemi, gazetecilerin muhabirini yetiştirilmesine verdiği öneminden bahsettiler. Burada çok hüzünlü anlar da yaşandı. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Burada tören devam ediyor. Burada katılımcılar, sevenleri, dostları, yakınları Celal Başlangıç'ın çok dürüst ve cesur bir gazeteci olduğunu anlattılar.
Çok teşekkür ederiz Gülseven Özkan bize aktardıkların için.
Ben teşekkür ederim.
Celal Başlangıç'ın 1981-1984 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan haberi çok duyulmuştu. Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Yeşilyurt köyünde 1989 düzeltiyorum. Burada Kürtlere yönelik dışkı, köylülere yönelik dışkı yedirdiği haberi az önce Gülseven de anlattı. Bu haber çok büyük yankı uyandırmıştı. Hepimizin hafızasına kazınan, biz gençler için sonrasında öğrendiğimiz hikayelerdi bunlar. Ruhu şad olsun diyelim ve haberlerimize devam edelim. Az önce de bahsettiğim gibi eğitimciler yürüyüşte iş bıraktılar. İlk başta haberimizi izleyelim, daha sonrasında da Özlem Tolu ile birlikte olacağız.
Toplumun her kademesinde toplumu örümcek ağı gibi sarıyor.
Özlem Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Bugün 81 ilde eylemdeydiniz, pek çok sendikada eyleme çıktı, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yürüyüşteydiniz. Talepleriniz neydi, ne istediniz, bizlere anlatır mısınız, çıkma amacınız neydi?
Elbette, teşekkür ederim bu fırsatı tanıdığınız için bize. Şimdi biz eğitim emekçileri uzun zamandır çok büyük sorunlarla ne yazık ki uğraşmak zorundayız. Eğitim sisteminin geldiği durum bizi okullarda içinden çıkılmaz sorunlarla boğuşmak zorunda bırakıyor. Son olarak da 40 yılı aşkın bir süre Milli Eğitim Camiası'nda çalıştıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak öğretmenlik yaptıktan sonra ne yazık ki geçinemeyecek bir emekli aylığı verildiği için kendisine bir özel okulda çalışmaya mecbur kalan bir eğitim emekçisini ne yazık ki bir cinayete kurban verdik. Bugün biz tabii ki bu haberi alır almaz buna artık sistemin bizi getirdiği bu son noktaya, yani canımızı verir hale geldiğimiz bu noktaya itirazımızı yükseltmek için bir eylem planına giriştik. Ve burada bu sadece bizim sorunumuz değil. Hem milli eğitimde çalışan bütün eğitim emekçilerinin, hem özel okullarda çalışan eğitim emekçilerinin, hepimizin sorunu olduğu için aslında bir bütün olarak şiddet toplumun bir sorunu olduğu için bu tepkiyi hep birlikte göstermek gerektiğine inandık ve inanıyoruz da. Bu şekilde yapabilmek için diğer sendikalarla da hemen iletişim kurup bu tepkiyi birlikte büyütmek, sesimizi birlikte duyurmak için eylem planı yaptık. Üç gündür bu eylem planını sürdürüyoruz. Tabii ki ilk tepki olarak okullarımızda siyah kurdele takarak ve bu şiddete karşı bildirimimizi okuyarak eğitim emekçilerini şiddetin karşısında hep birlikte durmaya çağırdık. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ederek grubu olan partilere okullarda eğitimin sorunlarına yaklaşım konusunda ve şiddeti önlemek için bizlere bu eylemlik süreci boyunca destek olmalarını ve yasal değişikliklerin yapılması için çalışmalar yapmalarını istedik kendilerinden. Her ilde yine basın açıklamalarıyla bu şiddeti protesto ettik. Bugün asıl büyük tepkiyi bugün sizin de söylediğiniz gibi 81 ilde alanlara çıkarak ve bir gün iş bırakarak örgütledik. Bugünkü iş bırakma eylemimize irili ufaklı bütün eğitim sendikaları katıldı. Bütün eğitim emekçileri katıldı. Velilerimiz bize destek oldu. Öğrencilerimiz destek oldu. Bugün 81 ilin çoğunluğunda neredeyse okullar kapanacak düzeye geldi. Yani öğrencilerimizin de desteğiyle, velilerimizin de desteğiyle bu şiddet sarmalının içinden çıkmak için büyük bir tepki göstermiş olduk. Tabii ki taleplerimiz çok fazla ama bugünkü talebimiz kaybettiğimiz İbrahim öğretmenimizin nezdinde eğitim camiasının karşılaşmış olduğu bu şiddet sarmalının içinden çıkmak için yetkilileri bir an önce göreve davet etmekte.
Hocam sizi bulmuşken sormak da istiyorum. Taleplerimiz çok fazla dediniz. Hazır böyle bir eylem varken Türkiye'de şimdi artık eğitimcilerin yaşadığı sorunlar konuşuluyorken size de sormak istiyorum. Nasıl taleplerinizin çözümleri neler, talepleriniz neler? Bize çok kısa da bahsedebilir misiniz acaba?
Şimdi biz şiddetin Milli Eğitim Bakanlığı'nın yani siyasi iktidarın uzun zamandır yürüttüğü eğitim politikalarından bağımsız olduğunu düşünmüyoruz. Şiddeti bu noktaya getiren, eğitim emekçilerini bu şiddet sarmalının içine sokan şey Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü politikalar. Uzun zaman biliyorsunuz bir öğretmen meslek kanunu çıkarılma süreci vardı ve biz bütün eğitim emekçileri nasıl bir meslek kanunu istediğimizi defaten anlatmış olmamıza rağmen, taleplerimizi dillendirmiş olmamıza rağmen bunlar yokmuş gibi davranıldı ve öğretmenin itibarını ortadan kaldıracak, öğretmenleri öğretmenler odasında ayrıştıracak, birbirine iş barışını bozacak bir öğretmen meslek kanunu ile çıktı iktidar karşımıza. Ayrıca en yetkili ağızlardan dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz diyen iktidar bunu yapmak için olabildiğince eğitimi bilimden, demokratik eğitimden, laik eğitimden uzaklaştırdı. Her gün yeni bir uygulamayla, yeni bir yönetmelikle, yeni bir genelgeyle uyanıyoruz. Ve bunların, bu düzenlemelerin hiçbirisi öğretmenlerin görüşü alınarak, öğretmen sendikaların görüşü alınarak yapılmış düzenlemeler değil. Biz uygulayıcılar, yani öğretmenler ve idareciler ve diğer eğitim emekçileri, okullarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezi olarak ürettiği bu politikaları uygulamaya çalışanlar, doğrudan doğruya öğrencilerle ve velilerle karşı karşıya gelenleriz. Dolayısıyla aslında aynen sağlıkta olduğu gibi Milli Eğitim'de de bu şiddet sarmalı aslında ilk karşılarında gördükleri hedef, yani tepkiyi göstermek istedikleri, göstermeleri gereken asıl mevki Milli Eğitim Bakanlığı iken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın temsilcisi olarak ilk olarak öğretmenleri ve idarecileri gördüğü için veliler ve öğrenciler karşılarında bu şiddetin muhatabı biz oluyoruz genellikle. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın söylemleri ve özellikle CİMER gibi öğretmenlerin şikayet edilmesi için oluşturulan mekanizmalar, öğretmenleri hedef gösteren, yapılan her şikayetin mutlak doğruymuş gibi soruşturulduğu ve öğretmenin cezalandırıldığı uygulamalar, öğretmenin itibarını veliler ve öğrenciler gözünde düşürmüş durumda. Bu eğitim politikalarının yarattığı bir sonuçtur. Tek başına bir kişinin bir kişiye uyguladığı bir şiddet, yani spesifik bir olay gibi göremeyiz. Bu uygulamalar öğrencilerde ve velilerde yarattığı uygulamaların oluşturduğu tepki ne yazık ki muhatap olarak öğretmenlere ve idarecilere yöneliyor. Taleplerimiz layık, demokratik, bilimsel eğitimin yaygınlaştırılması için müfredatın, şu an oluşturulmuş olan müfredatın evrensel değerler doğrultusunda öğrencilerimizi bir demokratik bir yaşama hazırlamak için oluşturulmuş müfredatlar istiyoruz. Okullarımızda güvenlik tedbirlerinin alınmasını istiyoruz. Ayrıca okulda şiddetin son bulması için Milli Eğitim Bakanlığı'nı acilen harekete geçmeye çağırıyoruz. Derhal bir şiddet yasasının çıkartılmasını istiyoruz. Ve tabii ki eğitimin sorunlarının çözümü için başta eğitimcileri ve eğitimcilerin örgütlü olduğu sendikaların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından muhatap alınmasını istiyoruz.
Hocam, şimdi sizi yani, dinliyorum tabii, dinliyorum hocam, buyurun.
Ekleyeyim. Şimdi biz velilerimizin, yani bu toplumun tamamının şunu bilmesini istiyoruz. Bu yaşadıklarımız asla birbirinden bağımsız değil. Şöyle ki bakın, özelleştirme ve piyasalaştırma dediğimiz şeyde iktidarlar bugüne kadar bu toplumun yarattığı değerleri, ekonomik değerleri, yani topluma ait olan kamu yani iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi sırasında şöyle bir yol izliyor sermaye her zaman. Önce toplum nezdinde bu kurumları değersizleştiriyor, içini boşaltıyor ve sonuç olarak toplumu sanki bu toplum üzerinde bir yükmüş gibi, bu kurumlar toplum üzerinde bir yükmüş gibi gösteriliyor. Milli eğitim açısından da, eğitim açısından da bu böyle. Uzun zamandır bir itibarsızlaştırma söz konusu. Bu itibarsızlaştırmanın asıl nedeni ise olabildiğince eğitimi piyasalaştırmak. Özel okulların ve özel üniversitelerin sayısının son yıllarda çok arttığını biliyoruz. Buradaki şey topluma devlet okullarında kamusal eğitimin verilmesi gereken kurumlarda sanki niteliksiz eğitim veriliyormuş gibi okulları itibarsızlaştırmak, öğretmenleri itibarsızlaştırarak aslında toplumu özel okullara, yani bu kurumların özelleştiği kamusal olmayan alanlara toplumu yönlendirmek için yapılmış bilinçli bir yaklaşım, bilinçli bir politika olduğunu düşünüyoruz bunların. Dolayısıyla biz her zaman bu toplumun geleceğini yaratacak olan eğitim sisteminin kamusal, parasız, eşit ve demokratik bir biçimde oluşturulmasını, sürdürülmesini istiyoruz. İktidardan bu yönlü politikalar, eğitim politikaları bekliyoruz. İktidarın sermayeye hizmet etmesini değil, topluma, halka hizmet etmesini ve eğitimin kamusal eğitim olarak sürdürülmesini istiyoruz.
Hocam çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için.
Alın. İyi günler.
İyi günler. Çok sağ olun. Öğretmenler bugün, eğitimciler bugün eylemdeydi. Şimdi diğer konumuza geçelim. Ayşegül Doğan DEM Parti sözcüsü bugün bir açıklama yayımlayarak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette yumuşama meselesine değindi. İlk önce haberimizi izleyelim, sonra Berfin Bayır'a Medyaskop Ankara muhabirine gidelim.
halkları siyasette normalleşme ve yumuşama tartışmaları dedik. Tabii ki bu da Merkez Yürütme Kurulumuzun gündemlerinden biriydi. Önce şunu ifade etmek gerekir ki siyasette yumuşama dönemi diye tarif etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'le, CHP lideriyle yaptığı görüşmeden sonra Türkiye'de son günlerde yaşananları. Yumuşama demek için bir sertliğin kabulünün olması gerekiyor. Bu aynı zamanda içinde bunu barındırır cümle olarak. Demek ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'de bir sertlik, en hafif deyimiyle söylemek gerekirse, bir otoriterleşme olarak tarif ettiğimiz, tanımladığımız bizim, Türkiye'de bunu bir yandan kabul ediyor. Şimdi bunu bir yandan kabul edip, yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bazı yetkililer Meclis Genel Kurulu'nda takım açıklamalar yaptılar ve bu açıklamalara göre bizim yıllardır söylediğimiz Türkiye'deki ekonomik krizle demokrasi ve özgürlükler dengesinin birbirini nasıl desteklediğini anlatan bir takım açıklamalardı bunlar. Doğru orantılı bir şekilde ilerlediğini söyleyen. Fakat buna rağmen bu konulara dair atılacak adımlara ilişkin, eğer varsa böyle bir niyet, henüz ortada bir emare olmadığını söylüyor ve bu davaları tekrar DEM Parti olarak hatırlatıyoruz.
Berfin Bayır bizimle birlikte. Kendisi bugün Ayşegül Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanları bize aktaracak. Berfin merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim Berfin. Berfin, bugünkü açıklamaları bize aktarabilir misin? Neler anlattı Ayşegül Doğan? Biz az önce biraz çok ufak bir kısmını yayınladık. Geri kalanlarını da sana bırakalım.
Tabii. Bugün Doğan MYK toplantısı yapılmıştı dün. Merkez Yürütme Kurulu'ndaki Türkiye gündeminde tartışılan konuları konuştuklarını söyledi ve başlıkları teker teker açıkladı bugünkü basın açıklamasında. Başlıklardan bir tanesi de aslında Erdoğan'ın Özgür Özel görüşmesi sonrasında söylediği, siyasette yumuşama dönemi olarak adlandırdığı dönemdi. Doğan bu konuyla ilgili olarak Erdoğan'ın bu sözlerinin aslında Türkiye'de bir otoriterleşmeyi kabul ettiği anlamına geldiğini söyledi ve şu sözlerle bunu eleştirdi. Son günlerde yaşananlar yumuşama demek bir sertliğin kabulünün olması gerektiği anlamına geliyor. Bu cümle bunu anlatıyor. Demek ki Erdoğan da Türkiye'de bir otoriterleşme olduğunu en hafif tabiriyle kabul ediyor anlamına geldiğini söyledi. Daha sonrasında anayasa tartışmalarına da değindi. MYK toplantısında yeni anayasa tartışmalarının da gündeme geldiğini belirten Doğan, DEM Parti için anayasa tartışmalarının kısıtlı olarak tartışılmasının parti gündeminde yer almadığını, çok daha geniş tartışmalarla ele alınması gerektiğini söyledi. Bu konuyla ilgili olarak da aslında hem muhalefet partisinin hem de iktidar partisinin önümüzdeki hafta 16 Mayıs'ta Kobani davasında verilecek olan kararın bunun bir göstergesi olacağını söyledi. Kobani davasının bir kumpas davası olduğunu ve en başından beri siyasi sahiplerle Türkiye gündemine geldiğini söyledi Doğan. Ve bu verilecek olan kararında yine aynı siyasi sahiplerle verileceğini belirtti. Diğer konulardan bir tanesi de Şanlıurfa Hilvan'da seçimlerin yenilenmesiyle ilgili bir konuydu. Bu seçimlerin yenilenmesinin aslında en hafif tabiriyle gereksiz olduğunu, orada zaten kendi adaylarının kazandığını, tüm hukuksuzluklara rağmen hatta kazandığını söyledi. Ve bu yapılacak olan 2 Haziran'daki seçimleri Hilvanlı halkına bir çağrıda bulunarak kendi iradelerine sahip çıkmaları gerektiğini belirtti. 1 Mayıs mitinginin yapılamaması konusuna da değindi. 1 Mayıs'ta yapılan hukuksuzluk olduğunu ve anayasaya uyulmadığını söyledi Doğan. Bir konu da aslında son zamanlarda çokça bahsedilen müfredat konusuydu. Müfredat tartışması ile ilgili Doğan, yapılan müfredat değişikliklerinin kimseye sorulmadığını, kimseye danışılmadığını ve bu değişikliklerin çok kısa sürede bu şekilde tartışmaya açılmasının da doğru olmadığını, yine tekçi bir zihniyetle yapıldığını belirtti ve bunu kabul etmediklerini söylediler. Ayrıca Doğan son günlerde de konuşulan bir konu olan İbrahim Oktuğ'un katledilmesiyle ilgili de yorumda bulundu. Oktuğ'un saygıyla andıklarını söyledi ve aslında bu ülkede 74 yaşındaki emekli bir öğretmenin niye çalışmak zorunda kaldığı ile ilgili bir soru sordu. Bu sorunun cevabını da bildiklerini ama asıl sorumluların bu sorumluluğu hissetmediğini, iktidar partisinin bu sorumluluğun altında kaldığını söyledi. Benim aktaracaklarım bu kadar.
Çok teşekkür ederiz Berfin aktardıkların için. Ali Çerkoğlu ile birlikte olacağız. Kendisi bize AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesini değerlendirecek. Ama ondan öncesinde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yine siyasette yumuşama ve anayasa mesajları verdi. Bir izleyelim.
Türkiye'yi tarihinin en büyük demokrasi, kalkınma ve hukuk atılımlarıyla yine biz buluşturduk. Fakat buna rağmen ülkemize siviller tarafından hazırlanmış yeni bir anayasa kazandıramadık. Yeni ve sivil anayasa teklifimizin içerisinde işte bu anlayış vardır. Cumhuriyetimizin 100. yılının darbe ürünü bir anayasayla karşılanmış ve geçirilmiş olmasını Türkiye demokrasisine yakıştıramıyoruz. Siyaset kurumunun ekonomik ve sosyal sorunları öne sürerek sivil anayasa ihtiyacını gündemden düşürmek istemesini doğru bulmuyoruz. Siyasetteki yumuşamayla birlikte farklı siyasi partiler arasındaki istişari görüşmelerin yoğunlaşması bu bakımdan önemli bir fırsat teşkil ediyor. Türk siyasetinin bu fırsatı ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz adına kalıcı bir kazanca dönüştürmesini ümit ediyoruz. Biz milletimizin beklentileri çerçevesinde üzerimize düşen yapıcı rolü oynamaya devam edeceğiz.
Erdoğan'ın açıklamaları böyleydi. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Merhaba.
Hocam, siyasette yumuşama ve Özgür Özel'in tabiriyle normalleşme tartışmaları devam ediyor. Bu hafta boyunca hep bu konuyu konuştuk, gündemimize getirdik. Çünkü siyasette yumuşama, normalleşme ne demek? Bu tartışma nereye gidecek? Biz daha öncesinde yumuşak bir siyaset gütmüyor muyduk da şimdi nasıl bir evrilmeye gidecek gibi bir takım sorular vardı ve bunları konuşuyorduk. Size de benzer bir şekilde sormak istedik, fikrinizi merak ettik. Siz ne dersiniz hocam? Siyasette yumuşamadan, normalleşmeden ne anlamamız gerekiyor? Bundan önceki siyaset nasıldı? Şimdi neye evrilebilir?
Yani bundan önceki siyaset herhalde Zillet İttifakı gibi gündemimize girmiş terimlerle birbirine hitap eden siyasetçiler ile hatırlanacak. Tabii ki bu birbirini terörle, yalan söylemekle vesaire suçlayan siyasileri gördük. Bu Türkiye'nin yani uzak olmadığı bir tecrübe, sadece son dönemde yaşadığımız bir şey değil. Ama bunun düzeyi gitgide artmış görünüyor. Aynı şekilde belki de daha kaygı verici olan siyasi partilerin seçmenleri arasında da benzer bir kutuplaşmanın yaygınlaşmasıdır. Şimdi bu kutuplaşmanın yaygınlaşması niye kaygı verici olur? Çünkü bunu biz duygusal kutuplaşma diyoruz. Yani fikir ayrılığı siyasetin temelidir. Fikir ayrılıklarının artması da tartışma ortamının geçerli olduğu bir durumda çok da kaygı verici bir şey değildir aslında. Ama insanlar birbirlerinden duygusal olarak kutuplaştıkları zaman, ayrıştıkları zaman şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Birbirleriyle görüşmekten, birbirleriyle konuşmaktan imtina eder duruma geliyorlar. Ne komşu olarak istiyorlar, ne çoluklarının çocuklarının birbiriyle görüşmesini istiyorlar. Hatta ve hatta aileler kendi içlerinde, ki biz bunu son bir araştırmada da tespit etme fırsatı bulduk. Aile sofrasında eğer fikir ayrılığı olduğunu düşünüyorlarsa insanlar siyaset konuşmak istemiyorlar. Bu kaygı verici bir gelişmedir. Ve büyük ihtimalle de önemli bir kısmı bunun siyasilerin elit düzeyindeki tartışmasının kutuplaşmış olmasından ötürü oluştuğu söylenebilir. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek için herhalde öncelikle siyasilerin birbirleriyle olan ilişkilerini daha medeni bir düzeye çekmeleri lazım. Yani bundan sadece 5-6 sene evvel 2015 seçimlerinden hemen sonra HDP milletvekilleri meclise girdiği zaman benim hatırladığım MHP lideri Devlet Bahçeli mecliste Ahmet Türk'le sıkışmıştı. Şimdi bunu o zaman gördük 2015'te ama 10 sene sonrasına geldiğimiz zaman bu görüntülerin hiçbir tanesi yoktu ortada.
Tabii her toplantısında hala da mesela DEM Parti'nin kapatılması gerektiğini söylüyor. Yani daha çok yeni salı günü de söyledi Bahçeli.
Tabii ki. Şimdi ben de zaten oraya gelmek için örneği verdim. Şimdi ana muhalefet partisi lideriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmüş olması önemli bir başlangıç. Fakat bunun ardının gelmesi lazım ve bunun ardının mutlaka bütün diğer partileri de içererek gelmesi lazım. Dolayısıyla buraya geldiğiniz noktada örneğin en önemli adımlardan bir tanesi elbette ki DEM ve diğer partiler ile de benzer bir yumuşak havanın kurulabilmesine gelmiş oluyoruz. Şimdi bu diyelim ki konuşmalar oldu. Ardından da tabii ki daha elle tutulur siyaset alanlarında bir karşılıklı müzakerenin sürdürülebilir olup olmadığını düşünmemiz lazım. Bunun başında ne geliyor? Anayasa değişiklikleri geliyor elbette. Anayasa değişikliklerinde böyle bir müzakerenin uzun sürebileceğini düşünmek için bence şu anda çok erken. Çok erken. Umulur ki bu olabilsin. Fakat Türkiye siyasetini biraz takip ettiğimiz zaman aslında burada bir anlaşma noktasının çok da mümkün olmadığını söyleyebiliriz açıkçası. Ve üstelik şu an itibariyle bu tür müzakereler için mecliste daha dar bir kadroyla da istenilenin elde edilebileceğini düşünmek mümkün. Yani böyle herkesi içine alacak, herkesi kucaklayacak bir yapı ile anayasa değişikliğine gitmenin ben şart olduğunu düşünüyorum. Ama ne zaman şarttır bu? Sadece kazanacak kadar bir çoğunluğu hakim olduğunuz düşüncesi yaygınsa o zaman kucaklayıcı bir çoğunluğu kimse aramamaya başlar. Beni kaygılandıran da açıkçası temelinde budur. Dolayısıyla böyle bir açılım olacak. Ardından da esas önemli konuya geldiğimiz zaman yeterli en ufak sayıda çoğunluğu ele geçiren taraf hiçbir şekilde müzakere etmek gereği hissetmeyecek. O zaman da tabii bütün bu çabalar boşa gitmiş olacak.
Hocam şunu da aslında merak ediyordum. Şimdi gündemde aynı zamanda bu görüşmenin bir takım başlıkları, iki lider de açıklama yapmadığı için aslında biz karşılıklı verilen bir takım şeylerden, konulardan biliyoruz. Mesela Anayasa Mahkemesi kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı, bir takım davalar, işte siyaset ilişkin ya da işte gündeme ilişkin mesela ekonomik kriz, zamlar gibi bir takım konuların konuşulduğunu biliyoruz. Çünkü Özgür Özel'in aktardığı kadarıyla böyle olduğunu biliyoruz. Bu konularda adım atılıp atılmayacağını bilmiyoruz ama şöyle konuşulmaya da başlandı. Siyasette yumuşama denilirken, normalleşme denilirken bu takım bu gibi örneklerin düzeltilebileceği ya da belli bir takım adımlar da atılabileceği üzerinden, mesela Gezi Parkı davasının yeniden görülebileceği tekrardan gündeme geldi gibi. Sizce bunların hepsi yeterli olacak mı o bahsedilen normalleşmede? Ne dersiniz? Yani bu anayasa meselesine eklemlenerek de aslında bir devamı niteliğinde sormak istedim.
Şimdi açıkçası ben icra ile ilgili tartışmanın muhalefetin yardımıyla nasıl bir gelişme göstereceğini görmekte zorlanıyorum. İcra sonuçta icra makamının sorumluluğunda ve oradaki herhangi bir kararın hem sorumluluğu hem de getirisi doğrudan icranın olacaktır. Bu açıdan muhalefetin burada çok bir rolü, çok bir yeri olduğunu ben açıkçası görmüyorum. Esas belki daha önemli olan icranın dışında olan alanlarda bir fikir birliği ve bir uyuşma sağlamaktır. Ki bu hukuktur, yargıdır ve demokratikleşme alanıdır. Şimdi yargının bağımsız olduğu varsayımıyla hareket etmek durumundayız. Orada gönderilebilecek pek fazla mesaj olduğunu zannetmiyorum. Zaten bunu da doğrudan Devlet Bahçeli de söyledi. Diğer liderler de burada herhalde fazla söylenecek bir şey bulamayacaklardır. Ama burada yine bildiğimiz bir gerçeklik var ki aslında icra ve daha geniş siyasi gündem müsaade ettiği zaman yargının da bundan bir sinyal almakta olacağı beklentisidir. Beklentisi var. Bu beklenti nedeniyle bu görüşmeler önemli. Yoksa bu beklenti gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Bunu kestirmek pek mümkün değil. Sonuçta bu hakimlerin vereceği bir karar. Hakimler dışında da kimsenin vereceği bir karar değil. Dolayısıyla belki yapılabilecek diğer bir şey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uyumu konusunda bir iradenin oluşmasıdır. Bu irade elbette aynı zamanda siyasi bir iradedir de, yani yargısal olduğu kadar. Dolayısıyla bu alanın dışında ben fazla bir söylenecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Gezi davası yeniden görülür mü, görülmez mi? Elbette hepimizin fikirleri var. Bence de mutlaka bir çözüme ulaştırılması lazım. Şu anda yasal olarak uygun olabilir ama hukuki vicdana sığmayan bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunun düzelmesi için bir inisiyatif yaratılması lazım. Belki de bu el sıkışmalarının arkasındaki en önemli gelişme bu inisiyatifin oluşmasıdır, oluşabilmesidir açıkçası. Çünkü burada hem muhalefetle hem iktidarın anlayış birliği içinde olduğu görüntüsünün oluşması bu değişim için bir arka plan oluşturabilir.
Çok teşekkür ederim hocam aktardıklarınız için, değerli görüşleriniz için.
Ben teşekkür ederim.
Gündemimize devam ediyoruz. Bugünkü ana konularımızdan birisi de Ravest araştırmanın araştırmasıydı. Kürt meselesi, siyaset, Kürt siyaseti ve Demirtaş'ı sordular. Bu araştırmanın sonucunu paylaştılar. Birazdan Ulaş Çol bizimle birlikte olacak. Kendisi bu içerikleri anlatacak. Neler konuşulduğunu, neler olduğunu, çok çarpıcı sonuçların çıktığını gördük. Ve bu araştırmada mesela neler sorulmuş? İşte Kürtler yerel seçim sonuçları karşısında nasıl bir tutum sergiliyorlar? Demirtaş'a karşı nasıl bakılıyor? Hala aynı sempati ya da empati var mı? Hangi partiye yakın hissediyorlar gibi bir takım sorular sorulmuş. Bunların tamamını birazdan Ulaş Çol'la konuşacağız. Ulaş Çol, merhabalar.
Yayınlar.
Çok teşekkür ederiz. Çok fazla bilgi var. Ben tabii ki yayın öncesinde sizden aldım. Ruşen Çakır vasıtasıyla bir takım bilgileri. Dolayısıyla çok da çarpıcı sonuçlar elde etmişsiniz gördüğüm kadarıyla. Bize birazcık araştırmanın içeriğini anlatabilir misiniz? Nasıl sonuçlar aldınız? Bekliyor muydunuz mesela böyle sonuçlar? O sonuçlarla birlikte bir araştırmayı bize anlatır mısınız?
Tabii RAVEST araştırmanın bir çalışması bu. Ben de araştırmada araştırmacı olarak yer aldım. Araştırma danışmanlarından biri oldum. Araştırmanın amacı da bu seçim sonrası dönemde hem de dönem itibariyle Kürtlerin Kürt siyasetine, mevcut duruma, siyasete nasıl baktıklarını algılamaktı. Bu bir odağıydı. Bir odağıda Demirtaş algısı ne o Kürtlerde, ona bakmak istedik. Buna da şundan dolayı bir pencere açmak istedik. Kürt Çalışmaları Merkezi'nde de bizim yine aynı ekip yürüttüğümüz pek çok araştırma oldu son senelerde. Odağımız bu olmadığı halde siyaseti konuşurken, Kürt liderlerini konuşurken bir Demirtaş parantezini seçmen bize hep açıyordu. Yani en beğendiğiniz liderler kim derken, Kürt siyasetinin meselelerini konuşurken hep bir Demirtaş parantezi açılıyordu. Bunun bir tek başına bir konu edilmesi gerektiği yargısına vardığımız için bu araştırmada da bir odağa Demirtaş'ı Kürt seçmen nasıl algılıyor? İşte malum 7 yıldır cezaevinde, bu durumda bir farkındalık, onun duruşuyla ilgili bir değişim var mı? Bunu da gözlemlemek istedik. Söylediğiniz gibi seçim sonuçlarına bir konu ettik. Önce oradan başlayayım. Kürtler, Kürt seçmenler yerel seçim sonuçları karşısında ihtiyatlı davranıyorlar. Sonuçlardan memnunlar ama diğer muhalif kesimler kadar coşkulu da karşılamış değiller. Yani bunun bir imkan olduğunu, sonuçlardan memnun oldukları kısmın bir imkan oluştuğunu ama ne olup ne biteceğine bağlı olarak Kürtler açısından bu imkanın pozitif sonuçlanıp sonuçlanmayacağını görüyorlar. Yine Kürt siyaseti kısmındaki esas önemli vurgu seçmenlerden, Kürtler kuvvetli bir Türkiye'lileşme beklentisi içerisinde Kürt siyasetine yönelik. Yani Türkiye'lileşmesini istiyor Kürt siyasetinin. Bu ne demek? Daha fazla Türkiye'nin diğer kesimleriyle diyalog içerisinde olmasını Kürt siyasetinin ve Kürt sorununu daha iyi anlatmasını bekliyor. Yani geçmişe göre Kürtlerin tanınmasında bir yol kat edildiğini, bir kazanım olduğunu düşünüyor Kürtler. Fakat hala ayrımcılıkların devam ettiğini ve temel hakların, ki bunun da başında ana dil meselesi geliyor, henüz Türkiye toplumunda benimsenmediğini düşünüyor ve bunun benimsetilmesi için bir politika uygulanması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla böyle bir kimliksizleşmeden, Kürt kimliğinden vazgeçmeden, ondan vazgeçmiyorlar ama bilakis bu kimlik mücadelesinin bir gereği olarak bir Türkiye'lileşme beklentisi var. Bunun da ana gündemi ana dil. Hem eğitimde hem bölgedeki kamu hizmetlerinde ana dilin, Kürtçenin bir hak olması, bir ihtiyaç olduğunun altını çiziyorlar. DEM'e gelirsek, hem verilere hem de aslında seçim sandık sonuçlarına baktığımızda hem bu araştırmadaki sonuçlarda en yakın oldukları partiler, yeni bir partiye ihtiyaç var mı diye sorduğumuz soruya verdikleri yanıtlarda aslında DEM'den bir kopuş yok fakat kendisini yenilemesini istiyorlar.
Nasıl yani bir yenilemeden bahsediyorlar peki?
Bir mecburiyet ilişkisine dönüşmüş gibi geliyor. Şöyle, bu biraz önce saydığım beklentileri karşılayamadığını düşünüyorlar. Aslında catch-all diye bir partilerde kullanılan bir kavram vardır ya, herkesi kapsayıcı merkez bir parti. Kürtlerin catch-all partisi olamadığını, Kürtlerin tamamına seslenemediğini, hatta Kürtlerin dışındaki kesimlere de seslenmede yeterli olamadığını düşünüyorlar. Bir sosyokültürel değişim var Kürtlerde de. Hem şehirleşme arttı, eğitim düzeyi arttı, ilgiler arttı, popüler kültür alanı oluştu. Onu da sorduk. Mesela bir Kürtçe müzik alanı var. Çok fazla Kürtçe müzisyen var dinlenen. Bu tür böyle sosyolojik kültürel değişimlerde yeterince seçmene ihtiyaçlarına karşılık gelemiyor gibi. Demirtaş ise tam da bu ihtiyaca karşılık öne çıkan bir isim olarak duruyor. Yani bu da biz başka araştırmalarda da görüyorduk. Demirtaş'a yönelik çok büyük bir beğeni ve ilgi var Kürtler arasında. Bu sadece DEM seçmeniyle de sınırlı değil, DEM seçmenini de aşan bir ilgi. Ya bu nasıl 90'larda şunu söylüyorduk biz, Kürt realitesi diye bir kavram kullanıyorduk. Hatta sonra Kürt partiler çıktı ve bunlar olacak mı kalacak mı derken artık Kürt partileri Türkiye siyasetinin bir sabitesi haline geldi. Yani öyle bir olgu var. Demirtaş da böyle bir olguya dönüşmüş Kürtler için. Ve şöyle görülüyor. Geleneksel liderlerden farklı olarak, yani onlar daha böyle mücadelenin, direnişin, kavganın, savaşın, o tür şey kavramlarla anılırken, Demirtaş barışı, en çok duyduğumuz kavram Demirtaş'la birlikte barışı sembolize ediyor ve herkesime hitap ediyor olarak beğeniliyor. Dolayısıyla bir lidere dönüşmüş durumda ve itibar notu da çok yüksek. 10 üzerinden 7.1 tüm Kürt seçmenlerde oluyor. Bunun içerisinde AK Partilisi de var. İşte Kürt kimliğine o kadar da sahiplenmeyen kesimleri de var. CHP'ye vereni de var. 7.1 10 üzerinden bir lider için oldukça yüksek bir rakam. Yani bu Türkiye araştırmalarında bir lidere sorduğumuzda bunu, işte Erdoğan en yüksek olduğu dönemde 5.5 alıyordu. Şimdi İmamoğlu civarda alıyor. Dolayısıyla yani bir uzlaşma olduğu söylenebilir. Beğenilen yanı da önce DEM dışındaki Kürtlere seslenebilmesi, sonra da Kürtlerin dışındaki toplumun geri kalan kesimine, hatta sert konuları gayet yumuşatarak bir diyalog konusu haline getirebilmesi olduğu söyleniyor. Ve bir anlamda umudu simgeliyor. Yani DEM Kürtler için bir kimlikse, Demirtaş biraz irade, biraz umut anlamına geliyor. Fakat şunu da çok DEM seçmene özellikle not düşüyor. Demirtaş'ın yeri de DEM'dir diyor. Yani ayrı bir parti, ayrı bir siyaset imkanı olduğunu da düşünmüyor Demirtaş için ve bunu da arzu etmiyor. Ama DEM'den önde giden bir itibarı olduğu Demirtaş'ın söylenebilir. Yani DEM'den daha popüler bir isim. Partiden ayrı bir hayatiyet kazandığını gösteriyor bu bizim için. Yani parti olmazsa Demirtaş olmaz önermesinin çok da geçerli olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla böyle Kürtlerin sanki ilk bu kadar kabul gören sivil lideri konumu var Demirtaş için. Yine bir önemli özelliği araştırmada karşımıza çıkan, biraz Batı metropolleriyle bölgedeki Kürtler arasında birçok konuda farklılıklar oluşmaya başlamış durumda. Ama Demirtaş konusunda bir uzlaşma var. Yani Kürtleri birleştiren bir özelliği var ve Türkleri de uzaklaştırmayan bir şekilde bunu yapıyor. Dolayısıyla Kürtlere çok yakın ama Türklere de uzak değil gibi böyle bir denge buluyor Demirtaş'ta seçmenler. Dolayısıyla çözüm olabilir hissiyatının temsilcisi. Yani Kürtler çok çözüm arzusu içerisindeler. Yani Kürt sorununun daha iyiye, çözüme doğru gitmesinden yanalar ve bunun taşıyıcısı bir figür olarak da o oluşmuş. Hatta böyle yine biz niteliksel çalışmalar da yaptık. Hala genel başkan gibi görüyorlar. Diğer başkanları daha onun yerine eş başkan diyorlar mesela. Eş başkan kavramını bu anlamda da kullanıyorlar. Bir anlamda bir Türkiye'de birlikte yaşama fikrinin temsilcisi. Çok cesur buluyorlar ama bunu kavgacı bir şekilde yapmamasını seviyorlar. Yani barıştan yana buluyorlar ama teslimiyetçi de olmadığını, aynı göz hisasından Türklerle konuştuğunu, dolayısıyla haysiyetli bir şekilde bu barışı temsil edebildiğini söylüyorlar. Tabii tüm bunlar Demirtaş'ın aslına bakarsanız 7 yıl önceki performansının hala kalan izleri ve kısmen de cezaevinden yürüttüğü bazı işte gönderdiği mesajlarla yürüyen bir şey. Kabaca böyle yani bulgular.
Aslında şimdi sizin araştırmada en çok oy alan Kürtlerin en yakın hissettiği partiden bahsetmiştiniz, değil mi? Bahsetmiştiniz ama daha sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi, sonra AK Parti geliyor ve aslında Türkiye İşçi Partisi en uzak, kendilerini en uzak hissettikleri parti olarak geliyor. Doğru hatırlıyorum değil mi? Böyleydi sanırım. Notlarımı böyle almışım. Evet,
tabii ki milliyetçi partiler kendilerine en uzak oldukları partiler. Hı. Yani MHP, Zafer Partisi, İyi Parti en dipte. Onlara 10 üzerinden neredeyse çoğunluğu 1 veriyor. Hı. Yakınlık anlamında. Fakat diğer dediğiniz kısımlar doğru. Bu yeni bir gelişme. Hı. Aslında Kürtlerin ikinci partisi AK Parti ola gelmişti. Ve kendilerine en yakın buldukları birinci parti HDP-DEM çizgisi ise ikincisi AK Parti olmuştu. Bu değişmiş görünüyor. Özellikle Batı metropollerinde. Bölgede hala AK Parti ikinci sırada yakınlık itibariyle. Ama Batı metropollerinde CHP o kadar ikinci parti haline gelmiş ki toplam ortalamada da Kürtlerin kendine yakın hissetme anlamında ikinci partisi haline yerleşmiş. AK Parti'den sonra tip geliyor ama tipin de 10 üzerinden yakınlık ortalamasının düşük olduğunu, 2 küsur olduğunu belirtmekte fayda var. Orada bir Kürtlerin geneliyle tip arasında bir mesafe var. Dem seçmeninde bu biraz daha yüksek ama hala o da düşük. Orada bir mesafe var ama en dipte tabii ki Milliyetçi Partiler var.
Size son olarak şunu sormak istiyorum. Hem bölgedeki Kürtler ile batıdaki Kürtler arasında bazı siyasete yaklaşmak olsun, partiye ilişkin olsun bazı farklılıkların olduğunu anlatmışsınız, söylemişsiniz. Bunu biraz açabilir misiniz? Nasıl bir farklılıklar gözlemlediniz?
Yani en başta zaten bu seçim sonuçları da gösterdi. Batıdaki batı ki buna yakın batı diyebileceğimiz Adana, Mersin, Kürtler açısından gibi şehirler de dahil gibi şehirlerde son birkaç seçimdir CHP'yi destekleyen bir seçmen grubu haline geldi. Bu destek biraz yakınlaşmada getirmiş. Yani sadece oy verme değil kendine yakın olarak da gördüğü bir parti haline gelmiş. Yine Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş gibi liderlere verdikleri itibar notu da yine bu batı metropollerinde daha yüksek. Bölgede ki durumsa eskisi gibi devam ediyor aslında. Yani CHP hala geçmişe göre biraz daha yakın hissediliyor olmakla birlikte onun üzerinden üçlerde yakınlık seviyesi. Böyle bir farklılaşma var. Sosyolojik olarak da tabii batıdaki Kürtler, özellikle gençlerin sosyolojisi ve içinde bulundukları komünitelerle bölgede bir fark var. Yani bölgedeki Kürtler arasında bu fark da batıdaki seçmenlerin daha serbest davranabilmesine yol açıyor. Yani şunu diyemeyiz. İstanbul'daki Kürtler Dem'den koptu diyemeyiz. Daha doğrusu Dem seçmeni Dem'den koptu diyemeyiz. Fakat başka alternatiflere de açık hale geldi diyebiliriz. Yani yarın bir gün bir seçimde Dem'le CHP arasında kaldığında eğer demek kızdığında CHP'ye verebilir. Bu geçmişte böyle değildi. Yani kızsa da deme verirdi. Bölgede ise bu hala devam ediyor. Yani deme kızan dem seçmeni deme oy vermeye devam eder bölgede. Ama batıda CHP'ye de verebilir hale gelmiş görünüyor.
Çok teşekkür ederiz Ulaş Tol bize aktardıklarınız için.
İyi yayınlar.
Görüşmek. Teşekkür ederiz. Ravest araştırmanın ayrıntılarını konuşmaya devam edeceğiz. Ulaş Tol bizimle birlikteydi. Araştırmanın sorumlularından biriydi. Araştırmayı yapanlardan biriydi. Tabii Eda Nur Tanış Medyaskop muhabirimiz de oradaydı. Şimdi stüdyoda kendisi yanımda. Araştırmadan izlenimlerine ona da soracağız. O da aktaracak. Eda hoş geldin.
Merhaba Gamze, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Sen neler gözlemledin? Araştırmadan senin baktığın perspektiften en çarpıcı yerler neresiydi?
Bugün İstanbul'da yapıldı araştırmanın toplantısı. Ruşen Çakır'la beraber takip ettik. Yani bana göre araştırmanın en çarpıcı kısmı Selahattin Demirtaş'ın Kürtlerin ilk sivil lideri olması ve yani Demirtaş'ın Kürtleri birleştirip Türkleri uzaklaştırmaması sonuç kısımlarıydı. Yani hani bütün anketten çıkan sonuç olarak bence en ilginç kısım ve en çarpıcı kısım buydu. Ben biraz şimdi Ulaş Hoca da anlattı, araştırmanın çıktılarını anlattı, rakamlardan, oranlardan yaptıkları yorumları, çıkarımları anlattı. Ben biraz daha araştırmada öne çıkan rakamları, oranları, soruları anlatmak istiyorum. Öncelikle 1406 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan bir anket çalışması, araştırma, kimlik, Kürt sorunu ve talepler, siyasete ilgi, partilere yakınlık, seçim sonucu, liderlerin itibarı, Dem Parti, Demirtaş, kültür, Ahmet Spor ve sonuçlar başlıklarından oluşan bir araştırma. Kürtlerin yarısı kendini yüksek düzeyde araştırmaya göre Kürt olarak tanımlıyor. Yani araştırmada görüşülenlerin %58,2'si Kürt sorunu var diyor. Bu Kürt sorunu var diyenlerin de %51'i Kürt kimliğinin tanınmaması olarak görüyor sorunun kaynağını. Devlet tarafından tanınmaması. %49'luk kesimse Kürtlere ayrımcılık yapılmasını sorun olarak görüyor. Araştırma boyunca öne çıkan bir takım kavramlar var. Onlar da işte eşitlik, adalet, özgürlük, ana dil gibi kavramlar. Görüşülen kişilerin %44'ü ana dilde eğitim, yani iki dilli eğitim olması gerektiğini söylüyor. Tabii yani ana dilde eğitim deme oranı işte bölgede daha yüksek. Ulaş Hoca da bahsetti. Kürtlerin Türkiye'de hani yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorlar çoğunlukla. Ama tabii buna da şu şerhi de düşmek lazım. Aynı zamanda DEM Parti'nin de bir takım değişiklikler yapması gerektiğini de söylüyorlar.
Ben aslında şunu da sormak istiyorum. Ulaş Hoca da az önce şeyi söyledi. Batı'daki siyasetle işte sen de biraz vurguladın. Bölgedeki siyaset arasında farklar var. DEM Parti'ye yönelik bakış açıları farklılaşıyor gibi bunları söylediniz. Ve tabii ki Demirtaş'ın durumunu da birazcık anlattınız. Demirtaş'ın itibar meselesi de vardı. Yani itibarını koruyor diyordu. Bu itibardan koruma kastları ne? Ve araştırma sonuçlarına göre buna dair ne anlatıyorlar?
Yani... Demirtaş için şunlar söyleniyor. Bir saniye hemen notlarıma bakıyorum.
Ben de o sırada bana gelen notlara da bakayım. Orada neler anlatmışlar. Bu arada izleyicilerimiz de CHP'nin Kürt sorunu ve demokratik Ruken Kaya demiş. Barışçıl çözümünden neyi kastettiğini ayrıntılı olarak açıklaması lazım demiş. Bu arada destekleyicilerimiz de var. Destekler için çok teşekkür ederiz. Biz de tabii bu sırada araştırmayı da bulmuş olduk.
Şöyle devam edebilirim. Şimdi araştırmaya katılan Kürtler Demirtaş'ın dürüst, dik duruşlu, zeki olduğunu söylüyor. Yani onu bu şekilde tanımlıyor. Araştırmaya katılan HDP'li Kürtlerin 2/3'ü onu lider olarak görüyor. AKP'li Kürtler de makul bir siyasetçi olarak görüyor onu. Aynı zamanda Kürtler Türkiye'lileşme siyasetinin de öncüsü olarak Selahattin Demirtaş'ı görüyor. Bu itibar meselesinde şu kısım önemli olabilir. Yani bugünkü haline göre Demirtaş nasıl olmalıydı mealinde bir soru soruluyor. Bu soruya çoğunluk şey diyor, yani %61'lik bir kısım bugünkü hali iyi diyor. Siyasette yani genel olarak Demirtaş olduğu haliyle beğeniliyor. Aynı zamanda tanımlandığı birkaç şey daha var, kavram var. O da işte temsilci, solcu, Kürt, Türkiye'li, bunlar da öne çıkan kavramlar. Ulaş Hoca da bahsetti bu itibar meselesiyle ilgili. Hani 1 ile 10 arasında bir takım siyasetçileri oylamaları isteniyor katılımcılardan ve Selahattin Demirtaş'ın oyu 7.1 çıkıyor 10 üzerinden. Onu Ekrem İmamoğlu takip ediyor 5.5 ile. Daha sonra Leyla Zana 5.1 ile, Pervin Buldan 4.8 ile, ondan sonra da Özgür Özel geliyor 4.1 ile. Burada Erdoğan 3.4, Kılıçdaroğlu da 3.8 ile takip ediyor. Ondan sonra da yine Ulaş Hoca'nın dediği gibi hani Türkiye İşçi Partisi, ondan sonra da Milliyetçi, yani Türk Milliyetçisi partiler, Zafer Partisi gibi partiler geliyor. Demirtaş tabii Kürt kimliğine sahip çıkma özelliğiyle de öne çıkıyor ve Türkiyeleşme siyasetinin ikonu olarak görülüyor. Aynı zamanda az önce söylediğim gibi yani Kürt sorununun çözümünü temsil eden lider olarak da simgeleniyor. Bir önemli nokta daha var. Şimdi DEM Parti'den popülerliği, yani sevilme oranı DEM Parti'den daha yüksek. Ve mesela bu işte Demirtaş'la beraber 2013 döneminde, 2013 yıllarında başlayan Türkiyeleşme siyasetinin de devam etmesi gerektiğini düşünenlerin oranı %44. Demirtaş hakkındaki olumsuz yargılar DEM Parti hakkındaki olumsuz yargılara göre daha az. Araştırmada şu da soruluyor. DEM Parti mi, Demirtaş mı? Yani olası bir ayrışma durumunda. %48 Selahattin Demirtaş diyor. %17,8 de DEM Parti diyor. Tabii yine kültür ve Ahmet Spor kısımları da var ama oraya girmeyeceğim. Sitemizde haber olacak bu araştırmayla ilgili detaylı bütün verilere yer verdiğimiz. Oradan izleyicilerimiz okuyabilir. Sonuç kısmıyla ilgili hem Ulaş Hoca hem de araştırmacıda çalışan diğer kişiler bir takım sonuç çıkarımlarında bulundular. Ben son olarak onlardan birkaçını da aktarmak istiyorum izleyicilerimiz için. Yani bu araştırmaya göre Kürtler Kürtlüklerinden vazgeçmiyor. DEM Parti'nin kendisini yenilemesi beklentisi var. Demirtaş DEM Parti'den daha popüler. Kürtler Demirtaş'ın suçlu olmadığını ve adil yargılanmadığını düşünüyor. Yine başlarken söyledim, tekrar etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Demirtaş Kürtlerin ilk sivil lideri ve birlikte yaşama fikrinin temsilcisi. Yine Demirtaş Kürtleri birleştiriyor, Türkleri de uzaklaştırmıyor. Sağ, sol, seküler, muhafazakar ayrımını aşan bir lider. Bir de şunu söylemek lazım, Ulaş Hoca da yine değindi. Yani metropol Kürtleri ve bölge Kürtleri seçim sonuçları bağlamında ayrışıyorlar. Yani bu seçimde ayrışmaya başladılar. Ancak yine onların da ortak noktası ve birleştiricisi Selahattin Demirtaş.
Eda, çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Evet, haberi de senden bekliyor olacağız ki web sitemizden okuyabilirsiniz diyerek bugünlük yayınımızı sonlandıralım. Pazartesi günü itibariyle Senem Görür yayınının başında olacak. Bizler de masa başından işlerimizi takip ediyor olacağız. Yayınlarımızda, haberlerimizde sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bağımsız ve nitelikli habercilik için bizlere destek olmayı unutmayın. Aliye de biraz önce size gösterdi zaten, alt yazıda görebilirsiniz. Katılarak YouTube'un katıl butonu üzerinden bize maddi katkıda bulunabilirsiniz ve yayınlarımızı beğenerek paylaşarak çok daha fazla izleyiciye de ulaşmamıza katkıda bulunabilirsiniz diyelim ve haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.